Ayrım 12, Hepimiz Katiliz, Sömürgecilik Bir Sistemdir, Jean-Paul Sartre, sayfa 111. Cezayir Savaşı'nda itaatsizlik hakkı üzerine açıklama, 121'ler manifestosu. Rezo Johnson üyelerine karşı askeri mahkemede açılmış bulunan davada sanık ve avukatların desteklenmesi amacıyla 121 yazar, sanatçı, oyuncu, gazeteci ve yüksekokul hocası tarihe 121'ler manifestosu adıyla geçen aşağıdaki açıklamayı imzaladılar. Açıklama 1960 yazından itibaren bildiri olarak dağıtıldı. 1960 Ağustos'unda Le Temps Modern'in bu açıklamayı yayınlayan sayısı derhal toplatıldı. Bir sonraki sayıda açıklamanın başlığı altında 121 imza ile birlikte iki beyaz sayfa yayınlanmıştı. Başka hiçbir gazete ya da dergi bu açıklamayı yayınlama cesareti gösteremedi. İmzacılar sorgulandı, içlerinden 30'u hakkında dava açıldı, memurlara görevlerinden el çektirildi, oyuncular, rejisörler ve gazetecilere çalışma yasağı kondu. Fransa'da son derece önemli bir hareket gelişiyor. Cezayir Savaşı'nda yeni bir dönüm noktasının bizi 6 yıldan bu yana sürmekte olan krizi unutmaya değil, görmeye ittiği bir anda Fransız ve uluslararası kamuoyunun daha iyi bilgilendirilmesi zorunludur. Giderek daha çok Fransız bu savaşa katılmayı reddettiği ya da Cezayirli savaşçılara yardımda bulunduğu için kovuşturmaya uğruyor, hapsediliyor, mahkum oluyor. Bu insanların amaçları karşı tarafça tahrif edildiği ya da aslında görevleri bu insanları savunmak olanlarca durum masum gösterilmeye çalışıldığı için genelde anlaşılamamaktadır. Ne var ki iktidara karşı bu direnişin saygıya değer olduğunu ifade etmek yetmez. Onurları ve gerçeğe ilişkin düşünceleriyle hareket eden insanların protestosu olarak gündeme gelen bu direniş, içinde var olduğu koşulların ötesine geçen ve olayların başlangıç noktası ne olursa olsun yeniden ele alınması gereken bir öneme sahiptir. Cezayirliler açısından askeri ya da diplomatik araçlarla sürdürülen savaşta kesinlikle çift anlamlılık söz konusu değildir. Bu bir ulusal bağımsızlık savaşıdır. Peki bu savaş Fransızlar için ne anlam ifade ediyor? Bu yabancı ülkeye karşı yürütülen bir savaş olarak görülebilir mi? Ancak Fransa toprakları hiçbir şekilde tehdit altında değildir. Daha da ötesi, bu savaş artık Fransız olmamak için savaşmalarına rağmen devletin kendilerini Fransız olarak değerlendirdiğini söylediği insanlara karşı yürütülmektedir. Bu savaşın bir fetih savaşı, üstelik ırkçılığın eşlik ettiği emperyalist bir savaş olduğunu söylemek de yetmez. Çünkü her savaş biraz böyledir. Dolayısıyla çok anlamlılık devam eder. Gerçekte devlet temel bir tecavüzü ifade eden bir kararla önce en temel insanlık onuru için, nihayet bağımsız bir devlet olarak tanınmayı istediği için ayaklanmış ezilen bir halka karşı kendisinin de polisiye operasyon olarak tanımladığı bir eylemi yerine getirmek amacıyla bütün sınıflardan yurttaşları seferber etti. Ne bir fetih savaşı, ne bir ulusal savunma, ne de bir iç savaş olan Cezayir Savaşı, giderek sivil iktidarın bile sömürge imparatorluklarının genel olarak dağıldığının bilincine vararak, bu sürecin anlamını kabul etmeye hazır görünmesine rağmen, ayaklanma karşısında geri çekilmeyi reddeden ordu ve bir kastın özel eylemi haline gelmiştir. Bugün bu caniyane ve saçma savaşı besleyen esas olarak ordunun iradesidir ve bazı yüksek devlet temsilcilerinin oynamasına izin verdikleri politik rol sayesinde ordu, bazen açıkça ve zor kullanarak, her türlü yasallıktan uzak davranarak, bütün ülkenin kendisine emanet ettiği hedeflere ihanet ederek bütün ulusu lekelemekte ve hatta yurttaşları kışkırtıcı ve alçaltıcı bir eylemde kendi emri altında suç ortaklığına zorlayarak, ulusu sapkınlık tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Fransız militarizminin Hitler rejimi yıkıldıktan 15 yıl sonra bu nitelikte bir savaşın gereklerine göre yeniden işkence uygulamasına geçtiği ve işkenceyi Avrupa'da bir tür kurum haline getirdiğini anımsatmak gerekir mi? Bu koşullar altında birçok Fransız geleneksel değerler ve sorumluluktan kuşku duymaya başlamıştır. Belli koşullar altında utanç verici bir boyun eğişi olan sivil ihanet nedir? İhaneti reddetmenin kutsal bir görev olduğu, ihanetin gerçeği cesaretle benimseme anlamına geldiği durumlar yok mudur? Ve eğer ordu onu ırkçı ve ideolojik bir egemenlik aleti olarak kullananların isteği doğrultusunda varlığını demokratik kurumlara karşı açık ya da gizli bir isyanla koruyorsa, bu durumda orduya karşı isyan yeni bir anlam kazanmaz mı? Vicdan sorunu bu savaşın başından itibaren vardı. Savaşın uzamasıyla birlikte vicdan sorununun itaatsizlik, firar, Cezayirli özgürlük savaşçılarına yardım ve destek gibi somut biçimlere bürünmesi normaldir. Bu biçimler bütün resmi partilerin dışında bu partilerin yardımı olmaksızın ve nihayet bu partilerin muhalefetine rağmen gelişmiştir. Bir kez daha saptanmış çerçeveler ve şiarların dışında yeni duruma uygun eylem ve mücadele biçimleri arayan ve bulan bir direniş bilinci kendiliğinden gelişmiştir. Bu bilincin anlamını ve gerçek taleplerini kabul etmeme konusunda politik gruplarla kamuoyu oluşturan gazeteler, ister uyuşukluktan, ister ideolojik korkaklıktan, isterse de ulusal ve ahlaki önyargılar nedeniyle olsun anlaşmışlardır. İmzacılar, bugün çeşitli bireysel serüvencilik, fediveri olguları olarak ortaya koyulamayacak eylemler üzerine herkesin konuşabileceği düşüncesiyle, konumları ve amaçları gereği insanlara böylesine ağır sorunlar karşısında kişisel karar verme hususunda öğütte bulunmak için değil, bu insanları yargılamak üzere kürsüde oturanlardan, sözcük ve değerlerin belirsizliğinin kendilerini etkilemesine izin vermemeleri isteminde bulunmak düşüncesiyle aşağıdaki açıklamayı yapmışlardır. Bizler Cezayir halkına karşı silah kullanmayı reddedenlerin bu tavrına saygı duyuyor ve bu tavrı haklı buluyoruz. Bizler ezilen Cezayirlilere, Fransız halkı adına yardım ve destek sunan Fransızların tutumunu saygıyla karşılıyor ve haklı buluyoruz. Sömürgeci sistemin yok edilmesine katkıda bulunan Cezayir halkının davası, bütün özgür insanların davasıdır. Arthur Adamov, Robert Antelme, Michel Arnaud, Georges Acle, Jean Babet, Helen Balfe, Marc Barbu, Robert Barra, Simone de Beauvoir, Jean-Louis Bedon, Marc Begbaide, Robert Benayoun, Yves Berger, Marius Blanche, Roger Blin, Dr. Bloch Larocque, Arsène Bonafou Murat, Genevieve Bonnefoy, Raymond Bord, Jean-Louis Bory, Jacques-Laurent Bost, Pierre Bollet, Vincent Bounier, André Breton, Michel Butor, Guy Cabanel, François Châtelet, Simon Colline, Georges Kondanikinas, Michel Cruze, Alain Cuny, Jean Czarneski, Dr. Jean Dassas, Hubert Damisch, Adrian Dax, Jean Delmas, Daniel Delon, Solange Dion, Jacques Denuel Volcroz, Bernard Dort, Jean Doisseau, Simon Dreyfus, René Dumont, Marguerite Duras, François Debon, Yves Eloué, Dominique Eluard, Escaro, Charles Estienne, Jean-Louis Faure, Jean-Paul Faure, Dominique Fernandez, Jean Ferry, Louise René de Ferré, Dr. Theodore Glissant, Georges Goldfein, Christian Grémillon, Anne Guérin, Daniel Guérin, Jacques Hovellet, Edouard Jaguer, Pierre Joanne, Gérard Jarlot, Robert Jaolen, Alain Joubert, Pierre Cast, Henri Crea, Serge Lafori, Robert Lagarde, Monique Lange, Claude Lanzmann, Robert Lapujad, Henri Lefebvre, Gérard Legrand, René Leibovitz, Michel Leiris, Paul Levy, Jérôme Lindon, Eric Losfeld, Robert Luzon, Olivier de Magny, Florence Malreux, André Manduz, Maud Mandoni, Jacqueline Marchand, Jean Martin, René Marcel Martine, Jean Daniel Martine, Adre Marti Capragas, Dionis Mascolo, François Maspero, André Masson, Pierre de Masco, Marie-Thérèse Maguiz, Jean-Jacques Mayou, Jehan Mayux, André Michel, Theodore Monod, Marie Moscovici, Georges Monen, Maurice Nadeau, Georges Navel, Claudia Olie, Jacques Paniel, Helen Parmelin, Marcel Peju, Jean-Claude Pichon, José Pierre, André Pierre de Mandiargues, Roger Pigeul, Edouard Pignon, Bernard Pinga, Marius Pont, J.B. Pontalis, Jean Polion, Madeleine Reberux, Paul Rebeyrol, Denis Rön, Alain René, Jean-François Revel, Paul Revel, Evelyn Ray, Alain Robegrier, Christian Roquefort, Maxime Rodinson, Jacques-Francis Roland, Alfred Rosemel, Gilbert Rouge, Claude Roy, François Sagan, Marc Saint-Saëns, Jean-Jacques Salamon, Nathalie Sarot, Jean-Paul Sartre, René Sorel, Claude Sauté, Catherine Sauvage, Lucien Chile, Jean Schuster, Robert Scipion, Louis Segond, Geneviève Serreux, Simon Signore, Jean-Claude Silberman, Claude Simon, Sine, René de Solier, De La Souchie, Roger Tailleur, Laurent Terzieff, Jean Tiercelin, Paul-Louis Triard, Tim, André Tourne, Geneviève Tremouille, François Truffaut, Tristan Tzara, Vercors, J.P. Vernant, Pierre Vidal-Naquier, J.B. Wilfer, Anne-Marie de Vian, Charles Wildack, Claude Visse, François Val, Yilipe, Renaud Zatso. Ağustos 1960. Askeri Mahkemeye Mektup. Paris Askeri Mahkemesi'nde Réseau Jeanson üyelerine karşı açılan dava 5 Eylül'den 1 Ekim 1960'a kadar sürdü. Savunma bu mahkemeyi hükümete karşı davaya dönüştürmüştü. Savunmanın tanık olarak çağırdığı Sartre, o günlerde konferanslar vermek üzere Brezilya'da bulunuyordu. Bu gezisini kesmek istemediği için sanıklar ve Réseau Jeanson'la dayanışmasını askeri mahkemeye gönderdiği bir telgraf ve mektupla açıkladı. Bu açıklama, Le Temps Modern'de birlikte çalıştığı Claude Lanzmann ve Marcel Peju tarafından Sartre'la yapılan telefon konuşması sonucunda kaleme alınmıştı. İmzayı karikatürist Sine'nin attığı bu mektup, 20 Eylül'de mahkemede okundu ve 22 Eylül'de Le Monde'da yayınlandı. Mektup, muhafazakar ve gerici basının Sartre'a karşı bir kışkırtma kampanyası başlatmasına yol açtı. Fusillé Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre'ı kurşuna dizin diye slogan atıyordu. 3 Ekim'de Paris'te yapılan bir gösteride Cezayir'in Fransız kalmasını isteyen göstericiler. Askeri mahkemede bulunamayacağım için bundan üzüntü duyuyorum. Çektiğim telgrafa ilişkin düşüncelerimi biraz ayrıntıya girerek ifade etmek istiyorum. Çünkü sadece sanıklarla sınırsız dayanışma içinde olduğumu vurgulamam yetmez. Bu dayanışmanın nedenini de belirtmek zorundayım. Helen Quinault'ı hiç tanımıyorum. Fakat François Jeanson sayesinde bugün yargılanmakta olan yardım örgütünün hangi koşullarda çalıştığını çok iyi bilmekteyim. Helen Quinault, Réseau Jeanson'un aktif üyelerinden biriydi. Bu mahkeme tarafından 10 yıl hapse mahkum edilmiş ve Şubat 1961'de yatmakta olduğu Paris Kadınlar Hapishanesi La Petite Roquette'den 5 kadınla birlikte serüven dolu bir kaçış gerçekleştirmişti. Yayıncının notu. Jeanson'un uzun süre benim çalışma arkadaşlarımdan biri olduğunu anımsatmak isterim. Her zaman aynı düşüncede olmasak da, ki bu çok normaldir, bizi Cezayir sorunu birleştirdi. Jeanson'un faaliyetlerini gün be gün izledim. Bu faaliyetler aynı zamanda Fransız solunun bu sorunu legal yoldan çözüm bulma çabalarıydı. Jeanson ancak bu çabaların boşa gitmesi, solun son derece açık olan güçsüzlüğü karşısında bağımsızlık savaşında Cezayir halkına somut destek sağlamak amacıyla illegal eylemlere geçti. Ne var ki bu noktada bütün çift anlama gelme durumlarını saf dışı etmek kaçınılmazdır. Cezayirlik özgürlük savaşçıları ile dayanışma Jeanson'a nerede görülürse görülsün baskıya karşı çıkma soylu ilkesi ya da genel irade tarafından dayatılmadı. Bu tavır Fransa'nın içinde bulunduğu durumun politik analizinden kaynaklandı. Cezayir aslında bağımsızlığına ulaşmıştır. Bağımsızlık bir ya da beş yıl içinde Fransa'nın onayıyla veya ona rağmen bir referandum ya da çatışmanın uluslararasılaştırılmasıyla gerçekleştirilecek. Ne var ki Cezayir'in bağımsızlığı şimdiden inkar edilemez bir durumdur. Cezayir'in Fransız olarak kalmasını savunanlar tarafından iktidara getirilen General de Gaulle bile bugün şunu kabul etmek zorunda hissediyor kendisini. Cezayirliler, Cezayir sizindir. Bir kez daha Cezayir'in bağımsızlaşmasının kesin olduğunu yineliyorum. Buna karşılık Fransa'da demokrasinin geleceği belli değildir. Çünkü Cezayir Savaşı bu ülkeyi çürüttü. Özgürlüklerin giderek daraltılması, politik yaşamın felce uğraması, işkencenin genel olarak uygulanması, askerlerin hükümete karşı sürekli isyanları, hiç abartmaksızın faşist olarak nitelendirilebilecek bir gelişmenin belirtisidir. Bu gelişme karşısında sol güçsüzdür ve eğer çabalarını bugün Cezayir ve Fransa'nın özgürlüğünün ortak düşmanına karşı savaşan tek gerçek güçle, yani FLN ile birleştirme kararı vermezse güçsüz kalmaya devam edecektir. François Janson'un vardığı bu sonuca ben de varmış bulunuyorum. Bugün giderek daha fazla Fransızın, özellikle gençlerin bu düşünceyi hayata geçirmeye kararlı olduklarını söyleyebileceğim inancındayım. İnsan yurt dışı kamuoyu ile ilişki içindeyken, örneğin ben şu an Latin Amerika'da bulunuyorum, meseleleri daha net görüyor. Sağcı basınımızın ihanetle suçladığı ve bir kısım sol basınımızın gerektiği gibi savunmayı göze alamadığı insanlar, yurt dışında büyük ölçüde yarınki Fransa'nın umudu, bugünkü Fransa'nın ise onuru olarak değerlendiriliyorlar. Bu insanların ne yaptıkları, ne hissettikleri konusunda soru yağmuruna tutulmadığım tek gün yok. Gazeteler bu insanlara sütunlarını açmaya hazırlar. Askere gitmeyi reddedenler hareketinin temsilcisi olan Jeune Résistance, Genç Direniş konferanslara davet ediliyor. 120 üniversite hocası, yazar, sanatçı ve gazeteci ile birlikte imzaladığım Cezayir Savaşı'nda itaatsizlik hakkı üzerine açıklama Fransız aydınlarının uyanışı olarak tanımlanmaktadır. Kısaca benim düşünceme göre iki hususu açıkça kaydetmek önemlidir ve izin verirseniz sizi biraz yüzeysel de olsa, çünkü bir tanık ifadesinde sorunların temeline inmek zordur, bilgilendirmek istiyorum. FLN'yi destekleyen Fransızlar, bir yandan ezilen bir halk karşısında yüce gönüllülük duygusuna kapılmaktan kaçınıyor, aynı zamanda yabancı ülkelerin çıkarlarının hizmetine girmiyor, sadece kendileri için, özgürlükleri için, gelenekleri için çalışıyorlar. Savundukları Fransa'da gerçek demokrasinin yeniden kurulmasıdır. Öte yandan bu Fransızlar yalıtılmış durumda da değiller. Tersine giderek artan bir katılımın, durmaksızın büyüyen, gerek aktif gerekse de pasif sempatinin sevincini yaşamaktalar. Belki de zavallı bir kararsızlık içinde boğulan, solu sarsan bir hareketin öncüsü durumundalar. Şimdi artık sol, Mayıs 1958'den bu yana ertelenen, orduyla girişilecek kaçınılmaz güç denemesi için daha iyi hazırlanmış olacak. Fransa'dan çok uzakta olduğum için askeri mahkemenin bana yönelteceği soruları tahmin etmem güç. Ne var ki Francis Janson bülteni, Verite Pur, saf gerçeklik için verdiğim röportaja ilişkin bir şeyler sorulabileceğini düşünüyorum ve bu soruyu kaçamaklara sapmadan yanıtlayacağım. Bu konuşmanın ne tarihinin ne de tam metnini anımsıyorum. Fakat eğer bu metin dosyada bulunuyorsa sizin için kolay olacaktır bunları öğrenmek. Buna rağmen yardım örgütünün ve bu örgütün yayın organı olan illegal bültenin kurucusu sıfatıyla Janson'un beni aradığı ve benim bu röportajı olayın tamamen bilincinde olarak kabul ettiğim kesindir. O zamandan bu yana Janson'u 2-3 kez gördüm. Janson faaliyetlerini benden gizlemedi. Ben bu faaliyetleri tamamıyla onaylıyorum. Bu alanda yapılacak soylu ya da avama yaraşır görevler, aydınlara yakışan ya da yakışmayan faaliyetler ayrımı olduğuna inanmıyorum. Rezistans sırasında Sorbonne Üniversitesi profesörleri mektup taşıma ve ilişki kurma işlerini yerine getirmekten çekinmediler. Eğer Janson bana bavul taşıma ya da Cezayir özgürlük savaşçılarını gizleme görevi verseydi ve ben onları tehlikeye sokmadan bu görevi yerine getirebilecek durumda olsaydım, hiç çekinmeden yapardım. Bu hususların ifade edilmesi gerektiğine inanıyorum. Zira herkesin sorumluluk üstlenmek zorunda kalacağı an yaklaşıyor. Ne var ki en çok da politik eylemlere fazlaca angaje olanlar, hala biçimsel yasallığa duydukları saygı nedeniyle konulmuş sınırların ötesine geçme konusunda kararsız kalıyorlar. Buna karşılık Kore, Türkiye, Japonya'da olduğu gibi aydınlar tarafından desteklenen gençlik, kurbanı olduğumuz aldatmacayı teşhir ediyor. O nedenle bu mahkeme olağanüstü önemlidir. Bütün engellemelere rağmen Cezayirlilerle Fransızlar ilk kez kardeşçe ve verilen ortak mücadele sayesinde omuz omuza sanık sıralarında oturuyorlar. Bu Fransızlarla Cezayirlileri birbirinden ayırmak için harcanan çabalar boşuna. Bu Fransızları deli, umutsuz ve romantik olarak göstermek boşuna. Yalandan hoşgörü ve psikolojik açıklamalara karnımız tok artık. Bu kadın ve erkeklerin tek başına olmadıkları, onların yerini almak için yüzlercesinin, binlercesinin hazır beklediği açıkça söylenmelidir. Uğursuz bir yazgı bu insanları geçici olarak bizden ayırdı. Fakat ben onların o sanık sandalyesinde bizim temsilcilerimiz olarak oturduklarını iddia etme yürekliliğini gösteriyorum. Bu insanlar onları mahkum etmek için kolları sıvayan ve artık hiçbir şeyi temsil etmeyen geçici iktidar aygıtı karşısında Fransa'nın geleceğini temsil ediyorlar. 22 Eylül 1960. 12. ayrımın sonu, sayfa 118.